Ayrım 48, sayfa 248. Seni bekliyordum, dedi Zero gülerek. Şimdi ne haber getirdin bakalım? Kaç çobanın kellesi var cebinde? Hiç kelle melle getirmedim, dedi Cemşit. Kocaman gözlerini daha korku içinde daha da büyümüş. Salman Bey'im dedi ki, anam Zero Hatun'a söyle, kusuruma bakmasın. Ben babamın atlarını başka kimseye bindirmezdim. Koca İsmail Ağa'nın bindiği atlara hiç kimse de binemez. Dedi ki, Salman Bey'imiz, ben elçiyim, elçiye zeval olmaz. Benim babam öyle bir adamdı ki, bindiği atlara şu yeryüzünde hiçbir insan layık değildir. Onun için babamın bindiği atları öldürmekten başka çarem yoktu. Dedi ki Salman Bey'imiz, öteki atları da aldım ki hakkımdır, satayım. Bu dağlarda bana para çok gerek oluyor. Dedi ki Salman Bey'imiz, Zero anama söyle, kusuruma bakmasın. Babamın onlara çok şeyleri kaldı. Çiftlik satılır satılmaz da hakkımı unutmasın. O çiftliğin yarısı benim, yarısı da Mustafa'nın. İki kardeş değil miyiz? Dedi ki Salman Bey'imiz, ben elçiyim. Elçiye de zeval olmaz. Beni hep ayaklarım çekiyor, oraya götürüyor. Benden umudu kestim artık. Benim hiç mümkünüm, çarem yok. Bana hoca da, tabip de derman olamaz. Ben artık Salman Bey'imden ayrılamam. Salman Bey'im, söyle, dedi Zero anama ki, bilseydim babamın yatağına da başka insan girebilir, atlar gibi onu da hallederdim. Zero anama çok güveniyorum, o babamın adına 5 pula satmaz. Bir de dedi ki Salman Bey'imiz, beni hiç öldürtmeye kalkmasın, kalkıp da benim kafamı kızdırmasın, o fukaraları da üstüme gönderip bana öldürtmesin. Yazık değil miydi Müslüman'a, yazık değil miydi başçobana? Zero anam benim üstüme kimseyi göndermesin, bilsin ki beni kimse öldüremez. Ben ki biliyorum ki onu kimse öldüremez. Ona kurşun geçmiyor ki. Zero anama söyle ki, dedi bana, çoban başının kellesini oradan indirttiğini unutmasın. Oğlu Mustafa'yı unutmasın. Mustafa benim kardeşimdir ama o beni kardeşten saymaz. O da bilsin ki onun da kellesi bir gün çoban başının kellesinin yanına asılır. Onun kellesini de oradan bir daha kimse indiremez. Aman Allah göstermesin Zerre Hatun, senin oğlun Salman Bey'imizi kimse öldüremez. Ona kurşun geçmez. Kurşun geçmeyen adamı kim öldürebilir ki? Bakın şimdi ben onun yerini bilemem ki. Giderim dağda, ben bir ağacın altına otururum. Beklerim orada bir gün, 2 gün. O adamını gönderir, beni aldırır. Onunla da bir ağacın altında otururuz bir gün, 2 gün. Sonra başka bir adam gelir, bizi alır götürür bir dağın düzlüğüne. İşte ancak oradan bizi alırlar, Salman Bey'imizin yanına götürürler. Size bir şey diyeyim mi? Sizin hepiniz korkun Salman Bey'imizden. Bunu o söylemedi ya, ben kendiliğimden, ben inisiyatifliğimden söylüyorum. Siz memleketinize, Van Gölü'ne gitseniz iyi olacak. Ben biliyorum, Salman Bey'imiz sizin hepinizi öldürecek. Burada durmayın. Nerede kaçarsanız kaçın. Ben elinizden ekmek yedim ya. Yıllar yılı kapınızda çalıştım da onun için söylüyorum bunları size. Mustafa'ya yazık olacak. Hele onu iyice öldürecek. Bunları size söylediğimi duyarsa beyimiz beni sağlama öldürür. Bunu da böyle bilesiniz. Mustafa direğin dibinde durmuş, yüzü sapsarı, yaprak gibi titriyor. Dizleri birbirine vuruyordu. Süllü yere oturmuş düşünüyor. Zero şaşırmış, ellerini açıp açıp kapatıyor. Bir şeyler söylemek istiyor, beceremiyordu. Seferse öfkeden kudurmuş, kısacık bacaklarıyla sofada gidiyor geliyor, homurdanıyordu. Çangal bıyıklı Hüseyin durmadan ah of çekiyordu. Sağlıcakla kalın diye sevinçli adımlarla Cemşit merdivenlere yürüdü, çıktı gitti. Bu sefer yönünü dağlara dönmüş, bir de türkü tutturmuştu. Hasan Ağa evde yoktu. Onun evde olmadığını köyden kimse bilmiyordu. Gece yarısı uyanıp kimseye görünmeden usulca çıkıp gitmişti. Nereye gittiğini de Zero'dan başka kimse bilmiyordu. Bu gece iki eli kanda da olsa dönecek, Zero'ya hayırlı bir haber getirecekti. Onun nereye gittiğini Mustafa da bilmiyordu ya, sezinliyordu. Gece yarısına kadar Mustafa uykusuzluktan ölse de bekleyecekti. Titremesi de usul usul geçiyordu. Zero ona bir kerecik olsun dönüp bakmamış, dişlerinin vurmasını, titremesini görmezlikten gelmişti. Sefer Zero'nun önünde gelip durduğunda Zero'nun artık öfkesi, şaşkınlığı geçmiş, Mustafa da bir şeylerle uğraşmaya başlamıştı. Pero ise homurdanıyor, kimsenin anlamadığı bir şeyler söylüyordu. Beni dinle hatunum, benim adım Sefer, eşkıya Sefer. Bir zamanlar şu dağlar, şu ova adımı duyunca titrerdi. Kocadıkça da itlere maskara olmadık. Benim canım sağ iken kimse ne senin ne Mustafa'nın ne de bu ocakta bir kimsenin kılına dokunabilir. O Salman zor tatıyor. Sizi baskı altında tutuyor. Bak neler de uydurmuş. Kurşun geçmez dedirtiyor kendisine. Bak göreceksin, ona kurşun geçmez sözü 2-3 gün içinde bütün bu ovaya, şu koca Toros'a yayılacak. Bak bacım hatunum, ben eşkıyayken bana da kurşun geçmez diyorlardı. Onu da ben çıkartmıştım. Gitmiş 7 kanatlı hocaya 25 altına bir kurşun geçirmez muskası yaptırmış. Bunu da bütün dünyaya yaymıştık. Sefer eşkıyada kurşun geçirmez muska var diye. Öyleyse sen böylece burada dur, bu evden çıkma. Çıkmazsam onu nasıl vururum? O buraya gelince, o buraya gelmez. Atları çalanların arkasında da yoktu. O atları çalanların da ikisini hakladım. Sesleri, bağırtıları şu kayalarda yankılandı. Ben eşkıyayım, bilirim. Öylesi çığlıkları atan bir kişi hiçbir zaman ifli olmaz. Böylesi çığlıkları atan kişi kurşunu can damarından yemiştir. Onların ölülerini aldılar götürdüler. Bana güven hatunum. Senin buradan Mustafa'nın yanından ayrılmanı istemiyorum. O buraya gelmez. Gelsin gelmesin. Senin konaktan ayrılmanı istemiyorum. Mustafa'ya göz kulak ol. Bak yolda, belde, dağlarda geziyor. Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmiyoruz. Bir şey olmaz. Nereye isterse oraya gitsin. Ben onun nerelere gittiğini, ne yaptığını çok iyi biliyorum. Akşamın karanlığı ortalığa usul usul çöküyor. Karşı kayalıklara vurmuş son ışıklar cam kırıkları gibi ipiltiler yayıyordu ortalığa. Mustafa kayalıklara çıktı. Büyük bir kayanın arkasında yüzlerce bir top ak bulut gibi bir güvercin sürüsü kalktı kanat çapırtılarıyla. Irmağa aşağı çok hızlı uçarlarken gün ışıklarının kızıltısına tutulup turuncu kesildiler. Çocuk onları anavarzanın üstünde kıpkızıl kesilmiş güneşi, suya düşmüş gölgeleri, uzamış gitmiş gölgelerin kızıltısını, yollarda parlayıp sönen toz direklerini, gittikçe moraran bir menekşe renginde kadifeleşen ovayı seyrederek ama görmeyerek köye indi. Sabırsızlıktan ölüyor, ne yapacağını, nereye gideceğini bilemiyordu. Topal Hacı Abbas Usta'ya gitse onun gözlerinden her şeyi hemen anlayıverirdi. Memesi hemen ona katılır, ondan çok sabırsızlanır, ondan daha çok geceyi iple çekmeye başlardı. Mavi kuşları tutmaya gitse tutamazdı. Onlar ancak sabah erkenden, daha gün ışımamışken, daha yuvalarından çıkmadan ancak yakalanabilirlerdi. Çoban başının köpeği geldi aklına. Öteki köpekler nereye gitmişlerdi acaba? Koca baş köpek niçin onlar gibi gitmemişti? Azıcık da olsa içinde bir umudu mu kalmıştı? Çoban başının bir gün çıkıp geleceğini mi sanıyordu da bekliyordu burada? Mustafa onun gözlerinde böyle bir umut ışıltısı görmüştü nedense. Kimi zaman da avlu kapısını açık buldukça dışarıya çıkıyor, bir anlık bir süre o eski oturduğu yere oturuyor, karşıya başın asıldığı yere bakıyor, ardından da hemen içeriye koşuyordu. Köpek yalakların yanına yatmış, başını da ön ayakları üstüne koymuş, ışıl ışıl gözlerle yöreye bakıyordu. Mustafa vardı, onun karşısına oturdu. İkide bir de babası geliyordu aklına. O da kovmaya uğraşıyordu babasının kendisiyle konuşan ellerini. Hep ellerini görüyordu babasının, türlü türlü ağlarken, gülerken, öfkelenirken. Köpek onu uzun uzun seyretti, ardından da tanıdık, yumuşak gözlerle baktı ona. Gözlerinin içi güldü. Mustafa birden köpeğe ısınıverdi. Kalktı onun yanına gitti çekinerek. İkircikli adımlarla köpek başını kaldırdı, ona çok dingin dostça baktı. Çocuk yanına oturunca da başını yeniden dizlerinin üstüne koyup gözlerini ona dikti. Mustafa onun başını okşamak istiyordu ya, korkuyordu. Sonunda korkusunu yendi. Elini usul usul götürüp yumuşacık köpeğin başına koydu. Köpek sevincinden gözlerini kirpiştirdi. Çocuk bu işe çok sevindi. İçine kır atın yanında olduğu zamandaki güven geldi, oturdu. Köpeğin başını durmadan okşuyor, ona o ağırbaşlı köpeğe bir şeyler söylüyor, dilini bile çıkartıyordu çekinerek. Köpek ise aldırmaz gibi yapıyordu ya, Mustafa anlıyordu, içten içe kıvançtan ürperdiğini. Bir seferinde koskocaman başını kaldırıp Mustafa'ya baktıktan sonra da kıpkırmızı uzun dilini çıkardı, onun elini yaladı. Artık köpekte bir dostluk, bir oyun başlamıştı. Anası onu yukarıdan yemeğe çağırıncaya kadar her şeyi, beklemeyi bile unutarak köpekle oynadı. Yemeği çabuk çabuk yiyip sofradaki bütün kemikleri topladı, aşağı indi. Elindekileri yalağa koydu. Köpek sevinçle kuyruğunu salladı. O kemikleri çatırdatarak yerken Mustafa da yanı başında bekledi. Bundan böyle bu mor sırtı aylı köpekle arkadaş olacaktı. Kırattan daha da çok, ama bu kırat gibi değildi, öyle yumuşak bu canavar gibiydi. Bir insanın kafasına takmasın parça parça ederdi. Bu her şeyi biliyordu. Ortalık iyice karanlık olup da göz gözü görmez oluncadır ki çocuk köpeğin başını kucağına alıp bir iyice okşadıktan sonra yukarıya çıktı. Çıkar çıkmaz da anasına sordu. Daha gelmedi mi? Zero şaşırdı. Kim? O işte o. Sen nereden biliyorsun? Bilirim. Az sonra amcanla birlikte gelecekler. Sus, kimseye söyleme. Kimse bilmeyecek. Biliyorum. Hiç kimseye de söylemedim. Aşağıdaki koca başa bile. Olur, söyleme. Kim bilir nasıl bir adam. Öyle değil mi? Ben onu iyi tanırım dedi Zero. Akıllı bir adamdır, hem de iyi. Çok adam öldürmüş değil mi? Öldürmüş. Bunu da öldürür mü? Öldürecek.